Üçüncü ayrım.
Eski bina şehrin merkezinde sadece biraz 19. yüzyıl romantizmi arayan turistlerin ziyaret ettiği bir yerdeydi. Biri de Wicca'nın kendisiyle görüşmeyi kabul etmesi için tam bir hafta beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi de heyecanına hakim olmaya çalışarak gizemli, gri bir binanın dışında duruyordu. Bina tam onun hayal ettiği gibiydi. Burası o kitap evine giden tipteki birinin yaşayacağı yerdi. Asansör yoktu. Gideceği kata soluk soluğa varmamak için merdivenleri ağır ağır çıktı. O kata gelince oradaki tek kapının zilini çaldı. İçeriden bir köpek havladı. Birkaç saniye sonra da ince uzun, zarif, ciddi görünüşlü bir kadın kapıyı açtı. Biri de daha önce telefon etmiştim dedi. Wicca içeri girmesini işaret etti ve biri de kendini her yanı beyaz badanalı, her yanında modern sanat yapıtları, duvarlarda tablolar, masalarda heykeller ve vazolar olan bir salonda buldu. Dışarıdan gelen ışık beyaz perdelerden süzülüyordu. Salon akıllıca bir çözümle kanepelerin, yemek masasının ve tıka basa dolu kitaplığın yerleştirildiği farklı alanlara bölünmüştü. Her şey son derece zevkliydi ve biri daya gazete bayilerinde karıştırdığı mimarlık ve tasarım dergilerini anımsatıyordu. Bir servete mal olmuş olmalı diye düşündü. Wicca, biri dayı büyük salonda Marokkan kaplı ve çelik gövdeli iki İtalyan koltuğunun durduğu köşeye götürdü. Koltukların arasında ayakları çelikten alçak, cam bir sehpa vardı. Wicca sonunda çok gençsin dedi. Balerinlerle ilgili her zamanki cevabını yinelemenin anlamı olmadığı için biri de sustu ve bir yandan böyle eski bir binada bu kadar modern tasarımın ne işi olduğunu merak ederken öte yandan da kadının bundan sonra söyleyeceklerini bekledi. Bilgi arayışı konusundaki romantik düşünceleri yine sarsılmıştı. Wicca bana telefon etti dedi. Biri de kadının kitapçıyı kastettiğini anladı. Bir hoca aramaya geldim. Büyü yolunu izlemek istiyorum. Wicca biri dayı süzdü. Kızda tanrı vergisi yetenek olduğu açıkça belliydi. Yine de folklu büyücünün bu kızda neden bu kadar ilgilendiğini öğrenmesi gerekiyordu. Yetenek tek başına yetersiz kalırdı. Büyücü bu işlerin acemisi olsaydı yeteneğin kendini genç kadınla böylesine belirgin bir biçimde göstermesinden etkilenebilirdi. Ama o herkesin bir yeteneği olduğunu bilecek kadar uzun yaşamıştı. Böyle tuzaklara düşmeyecek kadar akıllıydı. Wicca ayağa kalktı, kitap raflarından birine giderek en sevdiği iskambil destesini aldı. Kart açmayı biliyor musun? Biri de başıyla doğruladı. Birkaç ders aldığı için kadının elindekilerin 88 kartlık tarot destesi olduğunu biliyordu. Tarot açmanın birkaç yöntemini öğrenmişti ve bilgisini gösterme fırsatını bulduğuna seviniyordu. Ama kadın desteği elinde tutmaya devam etti. Kartları kardı, herhangi bir düzen kollamaksızın cam masaya yüzüstü dizdi. Bu, Birida'nın kurslarda öğrendiği yöntemlerin hiçbirine benzemiyordu. Kadın bir süre kartlara bakarak oturdu. Tuhaf bir dilde birkaç sözcük söyledi. Sonra kartlardan sadece birini açtı. Bu 23 numaralı karttı. İspati Ruası. Siyah saçlı, güçlü, kuvvetli bir erkek tarafından korunuyorsun dedi. Birida'nın erkek arkadaşı ne güçlüydü ne de kuvvetli. Büyücünün saçları da kırlaşmıştı. Wicca onun aklından geçenleri okumuş gibi adamın fiziksel görünüşünü düşünme dedi. Ruh eşini düşün. Ruh eşi derken neyi kastediyorsun? Birida şaşırmıştı. Kadın büyücüye ya da kitapçıya duyduğu saygıdan farklı tuhaf bir saygı uyandırıyordu. Wicca soruyu yanıtlamadı. Kartları yeniden kardı. Yine aynı gelişigüzel biçimde masaya dizdi. Ama bu kez kartların yüzü açıktı. Belirli bir karmaşıklığın tam ortasındaki kart 11 numaralıydı. Bir aslanın ağzını zorla açmaya çalışan bir kadın. Wicca kartı aldı. Birida'ya elinde tutmasını söyledi. Birida ne yapması gerektiğini kestiremeden söyleneni yaptı. Vika, daha önceki yaşamlarında daha güçlü olan yanın her seferinde de bir kadındı dedi. Biri de yine ruh eşi derken neyi kastediyorsun diye sordu. İlk kez kadına dikleniyordu ama bu çok belli belirsiz bir meydan okumaydı. Vika bir an sesini çıkarmadı. Aklını bir kuşku kurcaladı. Nedendir bilinmez büyücü kıza ruh eşi hakkında bilgi vermemişti. İçinden saçma deyip düşündüklerini aklından uzaklaştırdı. Ruh eşi ay töresini izlemek isteyenlerin ilk öğrendiği şeydir dedi. Ancak ruh eşini anlayarak bilginin zaman içinde nasıl aktarılabileceğini anlayabiliriz. Vika açıklamaya devam ederken biri de susuyordu. Kaygılıydı. Vika, bizler ebediyiz çünkü hepimiz Tanrı'nın görüntüleriyiz dedi. İşte bu yüzden pek çok yaşamdan ve pek çok ölümden geçeriz. Bilinmeyen bir yerde ortaya çıkar, yine bilinmeyen bir yere doğru yol alırız. Büyü alanında açıklanamayan ve hiçbir zaman açıklanamayacak olan pek çok şey olduğu gerçeğine alışmalısın. Tanrı belirli şeyleri belirli bir yöntemle yapmaya karar verdi ve bunu neden böyle yaptığı sadece kendisinin bildiği bir sırdır. Biri de inancın karanlık gecesi diye düşündü. Demek aynı şey ay töresinde de vardı. Vika, bunun böyle olduğu bir gerçek diye sözünü sürdürdü. İnsanlar reenkarnasyonu, yani ruhun başka bir bedenle yeniden dünyaya gelmesi, düşünürken çok zor bir soruyla karşı karşıya kalırlar. Eğer başlangıçta yeryüzünde o kadar az kişi ve şimdi de bu kadar çok kişi varsa bütün o yeni ruhlar nereden geldi? Biri de soluğunu tuttu. Bu soruyu kendine kaç kez sormuştu. Vika genç kadının şaşkın suskunluğunun tadını çıkarmak için bir an durduktan sonra cevap basit dedi. Bir takım belirli reenkarnasyonlarda ikiye bölünürüz. Ruhlarımız tıpkı kristaller ve yıldızlar gibi, hücreler ve bitkiler gibi bölünür. Ruhumuz ikiye bölünür. O yeni ruhlar da sırayla ikiye bölünürler. Böylece birkaç kuşak içinde yeryüzünün büyük bir bölümüne dağılmış oluruz. Biri de peki bu parçaların sadece biri mi kim olduğunu bilir diye sordu. Kafasında pek çok soru vardı ama birer birer sormak istiyordu ve bu da soruların en önemlisi gibi görünüyordu. Vika kızın sorusunu yanıtlamadan bizler simyacıların anima mundi yani dünyanın ruhu dedikleri şeyin parçalarını oluşturuyoruz dedi. İşin gerçeği anima mundi'nin bölünmeyi sürdürmesi halinde büyümeye de devam edeceği ama aynı zamanda giderek güçsüzleşeceğidir. İşte bu yüzden ikiye bölündüğümüz gibi bazen de kendimizi buluruz. Kendimizi bulma sürecine aşk denir. Çünkü bir ruh bölündüğü zaman her zaman bir erkek bir de dişi parçaya bölünür. Yaratılış kitabında bu böyle anlatılır. Adem'in ruhu ikiye bölündü ve Havva ondan doğdu. Vika birden sustu ve masaya yayılmış kartlara bakarak oturdu. Pek çok kart var dedi. Ama hepsi aynı destenin parçaları. Verdikleri mesajı anlayabilmek için o kartların hepsine ihtiyacımız var. Hepsi eşit derecede önemli. Aynı durum ruhlar için de geçerli. İnsanlar da bu destedeki kartlar gibi halkalarla birbirlerine bağlıdır. Her yeni yaşamda bu ruh eşlerinden en az birini bulmak için gizemli bir zorunluluk duyarız. Onları ayırmış olan büyük aşk, onları yeniden bir araya getiren aşkla mutlu olur. Peki ruh eşimin kim olduğunu nasıl anlayacağım? Biri de bunun ömrü boyunca sorduğu en önemli sorulardan biri olduğunu hissetti. Vika güldü. O da karşısında oturan genç kadının duyduğu aynı merak ve heyecanla aynı soruyu kendisine sormuştu. İnsan ruh eşini gözlerindeki ışıktan tanıyabilir. Ezelden beri insanlar gerçek aşkı böyle bulmuşlardır. Ay töresi farklı bir yöntem uygulayarak ruh eşinin sol omzu üzerinde ışıklı bir nokta belirmesini öngördü. Ama bunu ona daha henüz söylemeyecekti. Genç kadın günün birinde bu ışık noktasını görmeyi ya öğrenebilir ya da öğrenemezdi. Aradığı cevabı yakında bulacaktı. Biri daya risk alarak dedi. Başaramamak, hayal kırıklığı yanılmak gibi riskler alarak ama aşkı aramaktan hiç vazgeçmeyerek, aramaya devam ettiğin sürece sonunda zafere ulaşırsın. Biri de büyücünün de büyü yolundan söz ederken buna benzer şeyler söylediğini anımsadı. Belki de hepsi aynı şeydir diye düşündü. Vika masadaki kartları toplamaya başladı. Biri de gitme zamanının geldiğini anladı. Ama sormak istediği bir soru daha vardı. Her yaşamda birden fazla ruh eşine rastlamak olanağı var mıdır? Vika belirli bir acıyla evet diye düşündü. Ve öyle olduğu zaman kalp bölünür. Sonucu da acı ve ıstıraptır. Evet, 3 ya da 4 ruh eşiyle karşılaşabiliriz. Çünkü çok sayıdayız ve çok çeşitli yerlere dağılmışız. Genç kadın doğru soruları soruyordu ama Vika bunları cevaplamaktan kaçınmak zorundaydı. Yaratılışın özü bir ve tektir dedi. O özün adı da aşktır. Aşk pek çok yaşama ve dünyanın pek çok yerine dağılmış olan deneyimi yoğunlaştırmak için bizleri yeniden bir araya getiren güçtür. Ezelden beri var olan ruh eşlerimizin nerede olduklarını bilmediğimiz için bütün dünyayı aramak zorundayız. Eğer onlar iyi durumdaysa biz de mutlu oluruz. İyi değillerse, bilinçsizce de olsa onların acısının bir bölümünü de biz çekeriz. Her şeyden çok da her dünyaya gelişimizde en azından bir kez karşımıza çıkacak olan ruh eşiyle yeniden buluşmayı gerçekleştirmek zorundayız. Bu buluşma birkaç saniye de sürse bunu gerçekleştirmekten sorumluyuz. Çünkü o saniyeler beraberlerinde ömrümüzün geri kalanına yetecek yoğunlukta bir aşkı getirirler. Köpek mutfaktan havladı. Vika kartları toplamayı bitirdi ve tekrar Breda'ya baktı. Kadın ya da erkek ruh eşimizi kabullenmeden, hatta farkına varmadan yanımızdan geçip gitmesine de izin verebiliriz. O ruh eşini bir daha bulabilmek için yeni bir reenkarnasyonu beklememiz gerekir. Ve şımarıklığımız yüzünden insanoğlunun kendisine icat ettiği en büyük işkenceye mahkum oluruz. Yalnızlığa. Vika kalktı. Brida'ya kapıya kadar geçirdi. Vedalaşmadan önce buraya ruh eşin hakkında bilgi almaya gelmedin dedi. Senin tanrı vergisi bir yeteneğin var. O yeteneğin ne olduğunu bilirsem sana ay töresini öğretebilirim. Brida kendisini çok özel biri gibi hissediyordu. Bu duyguya ihtiyacı vardı. Çünkü bu kadın onda ancak çok az kişiye duymuş olduğu bir saygı uyandırmıştı. Elimden geleni yapacağım. Ay töresini öğrenmek istiyorum dedi. Çünkü diye düşündü. Ay töresi geceyi karanlık bir ormanda geçirmeye gerektirmiyor. Vika sert bir tavırla şimdi beni iyi dinle dedi. Bugünden başlayarak her gün kendi seçeceğim bir saatte tek başına masaya oturup tarot listesini rastgele yayacaksın. Hiçbir şey anlamaya uğraşma. Sadece kartları incele. Şimdilik bilmen gereken her şeyi o kartlar sana öğretecek. Biri de merdivenlerden inerken tıpkı güneş töresi gibi yine kendi kendime öğreneceğim diye düşündü. Ancak otobüse bindikten sonra kadının bir yetenekten söz etmiş olduğunu fark etti. Bu konuyu gelecek buluşmalarında açabilirdi. Biri de tam bir hafta her gün yarım saatini oturma odasındaki masanın üzerine tarot kartlarını yaymaya ayırdı. Akşam 10'da yatıyor, çalar saati gece 1'e kuruyordu. Saat 1'de kalkıyor, bir fincan kahve içip masaya oturuyor, kartları incelemeye gizli dillerini sökmeye çalışıyordu. İlk gece çok heyecanlıydı. Vika'nın kendisine bir tür gizli ritüel öğrettiğine inandığı için büyüyle ilgili bir mesaj bulabilmek umuduyla kartları aynen kadının dizdiği gibi dizmeye çalıştı. Yarım saatin sonunda Brida'nın sadece kendi hayalinin meyveleri olduğunu hissettiği birkaç önemsiz hayal dışında kayda değer hiçbir şey olmamıştı. Ertesi gece de aynı şeyi yaptı. Vika kartların kendi öykülerini anlatacaklarını söylemişti. Brida'nın gittiği kurslara bakılırsa bu 3000 yıl geriye uzanan insanlığın ilk bilgeliğe daha yakın olduğu bir zamana kadar giden gerçekten çok eski bir hikayeydi. Biri de resimler ne kadar basit görünüyor diye düşündü. Bir aslanın ağzını zorla açmaya çalışan bir kadın. İki gizemli hayvanın çektiği bir araba. Üzeri çeşitli ufak tefek nesnelerle kaplı bir masanın başında oturan bir adam. Kart destesinin bir kitap, yaşam yolculuğumuzda yer alacak başlıca değişikliklerin ilahi bilgilik tarafından yazıldığı bir kitap olduğu öğretilmişti Birida'ya. Ama insanlığın erdem yerine kötü alışkanlıklardan daha kolay ders aldığını bilen kitabın yazarı, bu kutsal kitabı kuşaktan kuşağa bir iskambil oyunu olarak aktaracak bir düzen kurmuştu. İskambil destesi tanrıların icadıydı. Biri de kartları masaya her yayışında bu kadar basit olamaz diyordu. Ona karmaşık yöntemler, incelikli sistemler öğretmişlerdi. Belirli bir düzen gözetmeden dizilen bu kartlar ise onun düşünce sistemini rahatsız etmeye başlamıştı. Üçüncü gece biri de kartları öfkeyle yere fırlattı. Bir an bu öfkeli çıkışın sihirli bir esinlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşündü. Ama sonuç daha önceki denemeler gibi başarısızdı. Birida'nın kuruntu diye hiç üzerinde durmadığı birkaç tanımlanamaz sezgi kırıntısından başka bir şey çıkmadı. Bu arada ruh eşi kavramı bir an olsun aklından çıkmıyordu. Başlangıçta yeni yetmelik günlerine cam ayakkabının sahibi olan kızı bulmak ya da uyuyan güzeli öperek uyandırmak için dere tepe dolaşan büyülü prensin hayallerine geri dönüyormuş duygusuna kapıldı. Kendi kendine yarı şakayla ruh eşini bulmak sadece peri masallarında olabilen bir şeydir dedi. Şimdi içine girmeye böylesine hevesli olduğu o büyülü evrenle ilgili ilk deneyimi peri masallarıydı. Çocukluğun yaşamlarına kattığı büyük sevinci bildikleri halde insanların o dünyadan niçin uzaklaştıklarını birkaç kez sormuştu kendine. Belki de neşelenmek onlara yetmiyordu diye düşündü. Sonra bu fikri biraz saçma buldu. Ama yine de bunu günlüğüne yaratıcı bir fikir olarak kaydetti. Bir hafta ruh eşi kavramını düşündükten sonra Birida da dehşet veren bir duyguya kapıldı. Ya yanlış erkeği seçerse ne olurdu? Sekizinci gece tarot kartlarıyla sonuçsuz uğraşısını sürdürmek için uyandığında ertesi akşam erkek arkadaşını yemeğe çağırmaya karar verdi. Erkek arkadaşı üniversitedeki bir fizik profesörünün yanında araştırma görevlisi olarak kendisini sekreterlikten kazandığından daha az para aldığı halde her seferinde hesabı ödemekte ısrarlı olduğu için biri de fazla pahalı olmayan bir lokanta seçti. Yaz daha bitmemişti. Nehir kıyısında kaldırımın üstündeki masalardan birine oturdular. Lawrence şakacı bir tavırla ruhların bir daha ne zaman seninle yatmama izin vereceklerini merak ediyorum dedi. Biri de sevecenlikle ona baktı. İki hafta evine gelmemesini söylemiş, delikanlı da sadece onu ne kadar sevdiğini belli edecek kadar sitem ettikten sonra Birida'nın dediğini kabul etmişti. O da kendi yöntemleriyle evrenin gizemlerini anlamaya çalışıyordu ve günün birinde o da Birida'ya iki hafta yanına uğramamasını söyleyecek olursa kızım peki demesi gerekirdi. Nehirden geçen tekneleri, kaldırımda yürüyen insanları seyrederek yemeklerini acele etmeden ve fazla konuşmadan yediler. Masadaki beyaz şarap şişesi boşaldı. Yerine yenisi geldi. Yarım saat sonra sandalyelerini birleştirip kollarını birbirine dolayarak yan yana oturmuş, yıldızlı yaz göğünü seyrediyorlardı. Lawrence Birida'nın saçını okşayarak göğe bak dedi. Şu anda baktığımız gökyüzü binlerce yıl önce de böyle görünüyordu herhalde. Lawrence aynı şeyi ilk buluştukları günde söylemişti. Ama biri de onun sözünü kesmemeyi yeğledi. Delikanlının dünyasını onunla paylaşma yöntemi de buydu. O yıldızların çoğu çoktan öldüler ama ışıkları hala evreni dolduruyor. Çok uzaklarda başka yıldızlar doğdu ama ışıkları henüz bize ulaşmadı. Öyleyse gerçek gökyüzünün neye benzediğini kimse bilmiyor değil mi? Biri de ilk buluşmalarında da bu soruyu sormuştu ama böyle güzel anları tekrarlamak iyi oluyordu. Onu bilmiyoruz. Biz gördüğümüzü inceliyoruz ama gördüğümüz ille de var olan değil. Sana bir şey sormak istiyorum. Biz neden yapılıyoruz? Bedenlerimizi oluşturan atomlar nereden geldiler? Lorenz kadim gökyüzüne bakarak konuştu. O atomlar bu yıldızlarla, bu nehirlerle birlikte yaratıldılar. Evrenin varoluşunun ilk saniyesinde. Demek yaratılışın ilk anından sonra başka hiçbir şey eklenmedi. Hayır, eklenmedi. Her şey hareket etti ve hareket etmeyi sürdürüyor. Her şey dönüştü ve dönüşmeye devam ediyor. Ama evrende var olan maddenin tamamı milyarlarca yıl önceki maddenin aynı. Bir tek atom fazlası yok. Biri de nehrin ve yıldızların hareketini seyrederek oturdu. Nehrin yeryüzünün üzerinde akıp gidişini görmek kolaydı. Ama yıldızların gökyüzündeki hareketini görmek zordu. Oysa ikisi de hareket ediyordu. Bir teknenin nehirden geçişini seyrettikleri uzun bir sessizliğin sonunda biri de Lorenz dedi. Sana saçma görünebilecek bir soru soracağım. Benim bedenimi oluşturan atomların benden önce yaşamış birinin bedeninde olabilmesi fizik açısından olanaklı mıdır? Lorenz şaşkınlıkla ona süzdü. Ne demek istiyorsun? Dediğimi demek istiyorum. Böyle bir şey mümkün müdür? O atomlar şimdi bitkilerde ya da böceklerde olabilir veya helyum moleküllerine dönüşmüş ve dünyanın milyonlarca mil uzaklara gitmiş olabilirler. Ama ölen birinin bedenini oluşturan atomların benim ya da bir başkasının bedenine geçmiş olması mümkün müdür? Lorenz bir an hiçbir şey söylemedi, sonra konuştu. Evet, mümkündür. Uzaktan müzik sesi duyuldu. Nehirden geçen bir mavnadan geliyordu o ses ve çok uzakta olsa da biri de mavnanın ışıklı bir penceresindeki denizci suliyetini seçti. Çalan müzik ona ergenlik dönemini anımsatan bir parçaydı. Okuldaki danslı partileri, yatak odasının kokusunu, at kuyruğuna bağladığı kurdelenin rengini hatırlıyordu. Biri de sorduğu sorunun daha önce Lorenz'in aklını hiç kurcalamamış olduğunu anladı. Belki de genç adam şu anda Viking savaşçılarının, volkanik patlamaların ya da gizemli bir biçimde yok olan tarih öncesi hayvanların atomlarının kendi bedeninde olup olmadığını düşünüyordu. Oysa Birida'nın aklı başka yerdeydi. Bilmek istediği bir tek şey vardı. Onu öylesine sevecenlikle kucaklayan erkek bir zamanlar kendinin bir parçası mıydı? Mauna yaklaştı ve müzik sesi her yanı doldurmaya başladı. Öteki masalardaki konuşmalar da kesildi. Herkes sesin nereden geldiğini merak etmişti. Çünkü hepsi de ilk gençlik dönemini yaşamış, okul danslarına gitmiş, savaşçılar ve perilerle ilgili düşler görmüştü. Seni seviyorum Lorenz. Ve biri de yıldızlardan gelen ışık hakkında bunca şey bilen bu genç adamın kendisinin bir zamanlar olduğu kişiden ufacık da olsa bir parçayı bedeninde taşıyor olması için dua üstüne dua ediyordu.